Sayfa 28. 3. Bölüm. Washington DC. Ciddi tavırlı genç bir kadın 9. ve 10. sokaklar arasındaki bloğun tamamını kaplayan neoklasik üsluptaki dev Birleşik Amerika Adalet Bakanlığı binasının 5. katındaki uzun merkez koridorunda enerjik adımlarla yürüyordu. Parlak koyu kestane rengi saçları, karamel kahverengi gözleri ve ince bir burnu vardı. İlk bakışta bir uzak doğuluya ya da belki bir İspanyol kökenliye benziyordu. Sarımsı kahverengi bir trench coat giymişti. Deri bir evrak çantası taşıyordu. Bir avukat, bir lobici ya da belki göreve koşan bir hükümet memuru zannedilebilirdi. Genç kadının adı Anna Navarro'ydu. 33 yaşındaydı ve özel araştırmalar ofisinde çalışıyordu. Burası Adalet Bakanlığı'nın pek bilinmeyen bir birimiydi. Havasız konferans salonuna girince haftalık birim toplantısının çoktan başladığını fark etti. Bir ressam sehpasının üstündeki beyaz tahtanın başında duran Arlis Dupre. Anna içeri girince döndü ve başladığı cümleyi yarıda bıraktı. Anna ona baktıklarını hissedince elinde olmadan kızardı. Dupre'nin istediği de kuşkusuz buydu. Karşısına çıkan ilk boş yere oturdu. Güneş ışığının huzmesi gözlerini kamaştırdı. Dupre sonunda geldi, bize katılmanız ne büyük nezaket dedi. Hakaretleri bile öngörülebiliyordu. Adamın onu kışkırtmasına izin vermek istemeyen Anna başını eğmekle yetindi. Dupre ona toplantısının 8'i çeyrek geç olabileceğini söylemişti. Oysa saat 8'de başlaması planlanmıştı ama Dupre ona bunu söylemediğini inkar edecekti tabii. Bu da genç kadının işini zorlaştırmanın bir başka adi bürokratik yoluydu. Burada başkası bilmese de niçin geciktiğini ikisi biliyorlardı. Dupre'nin özel araştırmalar ofisinin başına getirilmesinden önce toplantılar enderdi ama adam otoritesini sergilemek ister gibi şimdi haftada bir kez herkesi bir araya topluyordu. Dupre 45 yaşlarında kısa boylu ve geniş yapılı bir adamdı. Alışveriş merkezlerinden alınmış 3 kostümünden biri olan fazla dar, gri takım elbisesinin içinde vücudu bir halterciğininkine benziyordu. Anna odanın öbür ucundan bile adamın ucuz tıraş losyonunun kokusunu alabiliyordu. Pürtüklü bir yulaf lapası yapısında kırmızı ablak bir yüzü vardı. Anna geçmişte Arlis Dupre gibi adamların onun hakkında düşündüklerini önemser ve onların gözüne girmeye çalışırdı ama şimdi hiç umursamıyordu. Arkadaşları vardı, Dupre ise bunların arasında değildi. Masanın karşı yanında oturan köşeli çeneli sarışın David Denon ona anlayışlı bir tavırla gülümsedi. Sizlerin de duymuş olabileceğiniz gibi iç uyum buradaki arkadaşımızın geçici olarak kendi hizmetlerine verilmesini istedi. Dupre Anna'ya sert sert baktı. Buradaki tamamlanmamış işlerin çokluğu düşünülürse başka bir bölümün vereceği görevi kabul etmenize düpedüz sorumsuzluk derim Ajan Navarro. Yoksa böyle bir görevi elde etmeye çok mu hevesliydiniz? Biliyorsunuz açık konuşabilirsiniz. Genç kadın dudak büktü. Bunu ilk kez sizden duyuyorum. Sahi mi? Belki de bilmeden sonuç çıkarmışım. Dupre'nin sesi yumuşamıştı. Anlatansız bir sesle olabilir dedi. Sizi bir görev için istediklerini tahmin etmiştim. Belki de görevsizsiniz. Yok canım. Dupre daha yumuşak bir sesle belki de kovuşturulacak olan sizsiniz dedi. Bu fikrin hoşuna gittiği belli oluyordu. Buna şaşmam doğrusu. Anlaşılması zor olan birisiniz Ajan Navarro. Dupre'nin bazı içkici arkadaşlarının arasında gülüşmeler oldu. Anna gözlerine giren ışıktan kaçmak için sandalyesini oynattı. İkisinin Detroit'te Westin'in aynı katında kaldıkları ve Dupre'nin sarhoşluk anındaki çirkin teklifini kanısınca nazikçe reddedişinden biri, adam performans değerlendirme dosyasına onu küçümseyen notlar düşüyordu. Gösterdiği sınırlı ilgiye bakılırsa yeteneksizlikten değil, dikkatsizlikten kaynaklanan yanlışlar. Anna, adamın onu bir erkek arkadaşına yaklaşan bir cinsel taciz davası olarak betimlediğini duymuştu. Genç kadını büroda yapılabilecek en haince hareketlerle lekelemişti. Takım oyuncusu değil, takım oyuncusu olmamak, Dupre dahil çocuklarla içki içmeye gitmediği, toplumsal yaşamını ayrı tuttuğu anlamına geliyordu. Anna'nın dosyalarını yaptığı yanlışlarla doldurmayı da vazife biliyordu. Bunlar ciddi şeyler değil, tek tük usul atlamaları ve ihmalleri vesaireydi. Örneğin bir uyuşturucu kralının safına katılan ve bir sürü cinayette parmağı olmasından şüphelenilen bir ajanın izindeyken zorunlu 7 günlük süre içinde rapor vermeyi ihmal etmişti. En iyi ajanlar da yanlışlar yaparlar. Anna en iyilerin kurallar rehberindeki her usul ve prosedürün üzerinde duracak yerde sürdükleri iz üzerinde yoğunlaştıkları için ortalamadan daha az falso yaptıkları kanısındaydı. Öte yandan tüm gülünç usullere büyük bir sadakatle uymakla beraber bir tek olayı çözümlememiz bile mümkündü. Şimdi de Dupre'nin bakışın üstünde hissetti. Başını kaldırınca bakışları birdenbire kilitlendi. Adam devam etti. Olağanüstü bir yük altındayız. Birisi payına düşeni yapmadığı zaman bu başka herkes için daha fazla iş anlamına gelir. Gelir vergisi servisinde oldukça karmaşık bir vergi sahtekarlığı düzenlemesinden şüphelenilen orta dereceli bir müdür var elimizde. Namussuz bir FBI görevlisi de kişisel bir intikam uğruna rozetini kullanıyor. ATF'den bir ahlaksız kanıt sandıklarından çaldığı silahları satıyor. Bunlar özel araştırmaların incelediği tipik olaylardandı. Hükümetin başka ofislerinin üyelerine ilişkin suistimaller araştırılıyordu. Dupre genç kadını zorlamaya yeltendi. Belki de buradaki çalışmalar size göre biraz fazla yüklü, öyle mi? Anna önündeki kağıda bir şey kaydeder gibi davranarak yanıt vermedi. Yüzünü ateş basmıştı. Öfkesini hafifletmek için ağır ağır soluk alıyordu. Yanıt vermek tuzağına düşmedi. Sonunda koştu. Bakın, eğer uygun değilse bölümler arası transfer sistemlerini niçin geri çevirmiyorsunuz? Soruyu sakin bir ses tonuyla sormuştu ama masum bir soru değildi bu. Dupre üstün derecede gizli ve güçlü, iç uyum birimine karşı gelme otoritesinden yoksundu ve otoritesinin sınırlarına değinilmesinin onu kudurtması kaçınılmazdı. Adamın küçük kulakları kıpkırmızı kesildi. Kısa bir danışma toplantısı yapılacak. İç uyumdaki casus avcıları iddia ettikleri kadar çok şey biliyorlarsa bu tür bir çalışma için yaratılmadığınızı kavrayacaklardır. Adamın gözleri Anna'nın küçümseme olarak anlamlandırdığı bir ışıkla parlıyordu. Genç kadın işini seviyor ve kendi alanında başarılı olduğunu biliyordu. Övgüye gereksinimi yoktu. Bütün istediği vaktini ve enerjisini işine tırnaklarıyla sarılmak uğruna harcamamaktı. Yüzünde kayıtsızlık maskesini sürdürdü. Gerilimin midesinde çöreklendiğini hissediyordu. Bunu onların da anlamasını sağlamak için elinizden geleni yaptığınıza eminim dedi. Odaya sessizlik çöktü. Anna adamın uygun bir yanıt bulmak için kafasını çalıştırdığının farkındaydı. Dupre sevgili beyaz tahtasına, sonra da gündemindeki bundan sonraki maddeye baktı. Sonunda sizi özleyeceğiz dedi. Toplantının dağılmasından kısa bir süre sonra David Denon, Anna'yı ofis yerine geçen küçük bölmede görmeye geldi. En iyisi olduğun için iç uyum seni istiyor dedi. Bunu biliyorsun değil mi? Anna bezgin bir tavırla başını salladı. Seni toplantıda görünce şaşırdım. Artık denetim bölümündesin. Çok da başarılıymışsın diye duyuyorum. Söylentilere göre Denon, Adalet Bakanı'nın ofisinde yer almaya doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Denon, senin sayende dedi. Bugün bölüm temsilcisi olarak toplantıdaydım. Dönüşümlü olarak bu görevi yürütüyoruz. Gözümüz bütçenin rakamlarının üstünde olmak zorunda, senin üzerinde de. Anna adamın sıcak bakışlı gözlerinde endişe okur gibi oldu. Anna, bugün seni orada gördüğüme sevindim dedi. Ramon'a sevgilerimi ilet. Baş üstüne, seni yakında yine paella yemeğe çağırmalıyız. Paella, İspanyolların safranlı pirinç pilavı. Ama aklında başka bir şey var değil mi? Denon gözlerini genç kadının gözlerinden ayırmıyordu. Anna, dinle dedi. Senin şu yeni görevin her neyse, bordroda yer alan sıradan işlerden değil. Buradakilerin söyledikleri doğru. Hayaletin yöntemleri bayağı gizemli. Eski şakayı tekrarlarken Denon'un yüzü gülmüyordu. Hayalet iç uyumun müdürü Alan Barlett'e ofiste uzun zaman önce yakıştırılmış lakaptı. İstihbarat bölümü yasama alt komitesinin 70'li yıllardaki kapalı bir oturumunda bir bakan yardımcısı ondan şakayla karışık mekanizmanın içindeki hayalet diye söz etmiş. Bu payede adama yapışıp kalmıştı. Bir hayalet olmasa dahi Barlett'in anlatılması ve anlaşılması zor kişiliği efsaneleşmişti. Ender görülen bu adamın görevinde çok parlak ve başarılı olduğu söyleniyordu. Sınırlı bir grubun gördüğü bilançolar dünyasının kayıtsız şartsız hakimiydi, münzevi alışkanlıkları ise onu gizliliğin bir simgesi haline getirmişti. Anna omuzlarını silkti, orasını bilemem, kendisiyle hiç karşılaşmadım, tanıyan birini de tanımıyorum. Cehalet söylentileri doğurur Dave, bunu herkesten önce sen bilirsin. Genç adam öyleyse seni seven bir cahilin öğüdünü dinle dedi. Bu iç uyum denen şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama dikkatli ol, olmaz mı? Nasıl dikkatli olacakmışım? Denon rahatsız olmuş gibi başını salladı. Orası bambaşka bir dünya dedi sadece. Anna o sabahın daha ileri bir saatinde kendini M sokağındaki bir devlet binasının dev mermer lobisinde buldu. İç uyum birimindeki randevusuna gelmişti. Birimin çalışmaları bakanlık içinde bile gizliliğini koruyordu. İşlevlerinin kapsamı ise bazı senatörlerin de vakit vakit ileri sürdükleri gibi tehlikeli derecede belirsizdi. Denon orası bambaşka bir dünya demişti ve gerçekten de öyle görünüyordu. İç uyum birimi Washington'daki bu modern hükümet binasının 10. katında ve çok zaman denetlemek durumunda kaldığı bürokrasiden yalıtılmış bir konumdaydı. Anna, bina lobisindeki fıskiyeli havuzda yeşil mermer kaplı zeminle duvarlara aptal aptal bakmamakta zorlanıyordu. Hangi hükümet binası bu kadar lüks olabilir diye düşünmekten kendini alamadı, asansöre bindi. Bunun bile mermer süsleri vardı. Asansördeki öbür yolcu fazla pahalı bir takım elbise giymiş, aşağı yukarı onun yaşlarında fazla yakışıklı bir genç adamdı. Bu şehirdeki hemen hemen herkes gibi bir avukat diye karar verdi Anna. Adamın ona anlamlı şekilde baktığını asansörün aynalı duvarlarında fark etti. Göz göze geldikleri takdirde adamın gülümseyeceğini, günaydın deyip sıradan bir asansör konuşması yapmaya kalkışacağını biliyordu. Adam belki iyi niyetle sadece nazik bir flört etmeyi istemiş olsa bile Anna'nın canı sıkıldı. Erkeklerin onun kadar güzel bir kadının niçin bir hükümet araştırmacısı olduğunu sormalarını da hoş karşılamıyordu. İşi sadece çirkinlerin ayrıcalığındaymış gibi. Normal olarak fark etmemiş gibi davranırdı ama bu kez adama kaşlarını çatarak baktı. Adam hızla başını çevirdi. İç uyum ondan her ne istiyorsa bu çok uygunsuz bir zamana rastlamıştı. Dupre bu konuda haklıydı. Belki de görevsizsiniz demişti. Anna bu sözleri omuz silkmişse de şimdi kafasını kurcaladığını farkına varıyordu. Bu ne demekti? Alice Dupre hiç kuşkusuz şimdi ofisinde onun hakkındaki düşüncelerini personeldeki bazı içkici arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Asansör çok pahalı bir hukuk firması patronlarının katı olabilecek son derece lüks bir mermer hole açıldı. Genç kadın sağda bir duvara monte edilmiş olan Adalet Bakanlığı'nın armasını gördü. Ziyaretçilerin içeri alınmak için bir düğmeye basmaları isteniyordu. Genç kadın da öyle yaptı. Saat 11.25'ti yani randevusuna daha 5 dakika vardı. Anna dakikliğiyle övünürdü. Bir kadın sesi adını sordu. Çok geçmeden de bir hükümet görevlisi için fazla şık bir saç kesimi olan esmer tenli güzel bir kadın tarafından içeri alındı. Resepsiyon görevlisi onu tepeden tırnağa süzdükten sonra oturmasını önerdi ama kadının hafif bir Jamaika aksanıyla konuştuğuna dikkat çekti. Bu ofiste binanın şıklığı son derece yalın bir dekora yerini bırakıyordu. Uçuk gri halı genç kadının herhangi bir hükümet binasında görmediği kadar temizdi. Bekleme alanı gölge vermeyen halojen lambalarla aydınlatılmıştı. Duvarlara cilalı çelik çerçeveler içinde Başkanlığı Adalet Bakanı'nın fotoğrafları asılmıştı. Koltuklarla sehpalar sert açık renkli tahtadandı. Her şey henüz kasalardan çıkarılmış ve insan eliyle kirletilmemiş gibi yepyeni gözüküyordu. Anna, resepsiyon görevlisinin masasında faks makinesi telefon aygıtının üstünde folyo etiketlerin varlığını fark etti. Bu hükümet etiketleri bunların resmi şifreler kullanan güvenli hatlar olduğuna işaret ediyordu. Telefon sık aralıklarla cızırdıyor, kadın da başına iliştirilmiş almacın içine yavaş sesle bir şeyler söylüyordu. İlk iki telefon İngilizceydi, kadın Fransızca yanıt verdiğine göre üçüncüsü ise bu dilde konuşan biri olmalıydı. İki İngilizce telefon daha geldi derken bir diğer telefona resepsiyon görevlisi Anna'nın hemen tanıyamadığı bir lisandaki sert ve kesik kelimelerle yanıt verdi. Anna yine saatine göz attı, sert koltukta kımıldadı ve karşısındaki kadına baktı. Bu Bask diliydi değil mi diye sordu. Bu tahminden biraz fazla ama kesin olmaktan uzaktı. Kadın çok hafif bir baş hareketiyle doğrulayıp gülümsedi. Pek fazla beklemeyeceksiniz Bayan Navarro dedi. Anna'nın bakışı bu kez resepsiyon görevlisinin konumunun arkasında duvara kadar uzanan bir tahta bölmeye takıldı. Bunun bir merdiven girişini maskelediğini anlamıştı. Ustalıkla yapılmış bu bölme iç uyumun ajanları ile konuklarının resmi bekleme salonundakiler tarafından görülmeden girip çıkmalarını mümkün kılıyordu. Ne biçim teşkilattı burası? 5 dakika daha geçti. Anna, Bay Barlett burada olduğumu biliyor mu diye sordu. Resepsiyon görevlisi genç kadının yüzüne baktı. Bir başkasıyla konuşmasını bitirmek üzere. Anna sandalyesine dönerken beraberinde okuyacak bir şey getirmediğini üzülüyordu. Yanında post bile yoktu ve belli ki hiçbir okuma malzemesinin aşırı temiz bekleme yerini kirletmesine izin verilmeyecekti. Genç kadın bir bloknotla kalem çıkararak yapılacak işlerin bir listesini yapmaya koyuldu. Resepsiyon görevlisi bir parmağını kulağına dayayarak başını eğdi. Barbarlet şimdi sizi görecek. Bölmesinden çıkarak Anna'yı bir dizi kapının yanından geçirdi. Kapılar öncesinde ad yok, sadece numaralar vardı. Sonunda bir koridorun ucunda müdür yazılı bir kapıyı açtı ve genç kadının hayatında gördüğü en düzenli ve tertipli çalışma odasına soktu. Kağıt desteleri eşit aralıklarla uzaktaki bir masanın üstüne dizilmişlerdi. Lacivert takım elbise giymiş ak saçlı ufak tefek bir adam. Büyük bir ceviz masanın arkasından çıktı ve konuğuna narin bir el uzattı. Anna, adamın kusursuz manikürlü tırnaklarındaki soluk pembe yarım aylara dikkat etti ve elini ne kadar kuvvetli sıktığını görerek şaşırdı. Müdürün masasının birkaç yeşil dosya ve şık bir siyah telefon aygıtı dışında boş olduğunu fark etmişti. Masanın arkasındaki duvara iliştirilmiş kadife elastarlı küçük camlı dolapta antika görünümlü iki cep saati vardı. Odadaki biricik egzantrik özellik buydu. "Adam, sizi beklettiğim için çok üzgünüm," dedi. Yaşı belli değildi ama Anna 60'lı yaşlarının başlarında olduğunu düşündü. Ten rengi çerçevelerin içindeki iri ve yuvarlak mercekler gözlerini baykuş gözüne benzetiyordu. "Fazlasıyla meşgul olduğunuzu biliyorum. Buraya geldiğiniz için çok naziksiniz," dedi. O kadar yavaş konuşuyordu ki Anna havalandırma sisteminin gürültüsü arasında adamı duymakta zorlanıyordu. "Bu ziyareti yapacak vakti bulduğunuz için minnettarız." Genç kadın, "Açık konuşmamı isterseniz iç uyum arayınca başka seçeneğimiz olduğunu bilmiyordum," diye yapıştırdı. Adam Anna komik bir şey söylemiş gibi gülümsedi. "Lütfen oturun." Genç kadın masanın karşısındaki yüksek arkalıklı koltuğa oturdu. "Doğrusunu isterseniz niçin burada olduğumu merak ediyorum Bay Barlett." Barlett küçük parmaklarını birbirine bitiştirerek "size rahatsızlık vermediğimi umarım," dedi. Anna "rahatsızlık söz konusu değil" diye karşılık verdi. Daha yüksek sesle ekledi. "Sormak isteyebileceğiniz bütün soruları yanıtlamaya hazırım." Barlett hoşnut bir tavırla onayladı. "Ben de bunu umut ediyordum ama bu yanıtların kolay verilemeyeceğinden korkuyorum. Hatta soruları ifade edebilsek hedefe yarı yarıya yaklaşmış olacağız. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" Anna sabırsızlığını frenleyerek "kendi soruma dönüyorum," dedi. "Burada işimle." "Bağışlayın, çok eksik konuştuğumu farkındayım. Bu da sinir bozucu, özür dilerim. Mesleki risk işte. Kağıtlarla çok uzun zamandır kapalı yaşıyoruz. Bu da deneyimlerin enerji aşılayan havasından mahrum ediyor insanı. İşte bu sizin katkınız olmalı Bayan Navarro. Şimdi size bir soru sorayım. Burada ne iş yaptığımızı biliyor musunuz?" "İç uyumun ne yaptığını mı?" "Belirli belirsiz bir şeyler duydum. Hükümet içinde kovuşturmalar, yalnız gizli olanlar." Anna sorunun fazla açık konuşmamayı gerektirdiğini düşünüyordu. Aslında açıkladığından biraz daha fazlasını biliyordu. Bu ofisin fazla bir şey anlatmayan, adına karşın olağanüstü kapalı, güçlü ve kapsamlı bir araştırma organı olduğunu farkındaydı. Diğer Amerikan hükümet ofislerinin kendi bünyeleri içinde yapılamayacak son derece hassas konular içeren özellikle gizli kovuşturma ve denetimleri yönettiğini duymuştu. Söylenildiğine göre iç uyum görevlileri CIA'in Aldrich Ames fiyaskosunu duymuştu. Reagan Beyaz Sarayı'nın Irongate olayının Savunma Bakanlığı'nın çeşitli alım skandallarının araştırılmasıyla yakından ilgiliydiler. Yine söylentilere bakılırsa FBI'ın karşı istihbarat ajanı Robert Philip Hansen'in şüpheli hareketlerini ilk ortaya çıkaran iç uyum olmuştu. Hatta Richard Nixon'ın düşüşüyle sonuçlanan haberlerin sızdırılmasının arkasında iç uyumun bulunduğu da söylentiler arasındaydı. Barlett bakışını odanın ortalarına dikmişti. "Kovuşturma teknikleri esas itibariyle her yerde aynıdır," dedi sonunda. "Değişen sadece ihtisas alanı ve operasyonların sahasıdır. Bizim ihtisas alanımızda ulusal güvenliği ilgilendiren konulardır." Anna hemen atıldı. "Ben o tür konularla ilgilenmeye yetkili değilim." Barlett belli belirsiz gülümsedi. "Artık yetkilisiniz." Bu yetki ona haberi olmadan mı verilmişti? "Öyle de olsa benim uzmanlık alanım değil," diyecek oldu. Barlett, "bu pek doğru sayılmaz değil mi?" dedi. "Niçin geçen yıl deşifre ettiğiniz Ulusal Güvenlik Kurulu üyesinden söz etmiyoruz?" Anna, "bunu da nereden biliyorsunuz?" diye geveledi. Koltuğunun kollarına sarılmıştı. "Özür dilerim Tanrı aşkına, nereden biliyorsunuz? Bu olay kesinlikle kayıtlara geçirilmemişti. Hem de doğrudan doğruya başsavcının talebiyle." Barlett, "sizin kayıtlarınızda geçirilmemişti," dedi. "Bizim olan biteni izlemede kendimize özgü yöntemlerimiz var. Adamın adı Joseph Nesbett'ti değil mi? Bir ara Harvard'ın ekonomik kalkınma merkezindeydi. Hükümette yüksek düzeyli bir konuma atandı, sonra da Ulusal Güvenlik Kurulu'na geçti. Adam kötü biri olarak doğmamıştı diyebiliriz. Kendi başına kalsa sanırım zararsız olurdu ama genç karısı savurgan ve oldukça haris bir yaratıktı, öyle değil mi? Bir hükümet memuruna göre pahalı zevkleri vardı. Bu da o esef edilecek offshore hesaplarına ve fonların saptırılmasına yol açtı. Anna, olayın kamuoyuna duyurulmasının yıkıcı bir etkisi olurdu dedi. Çok hassas bir zaman diliminde dış ilişkilere zarar verirdi. Hükümetin zor duruma düşürülmesi cabası. Anna, esas neden o değildi diye karşılık verdi. Ben o denli politik değilim. Hakkımda farklı düşünüyorsanız beni tanımıyorsunuz demektir. Siz ve meslektaşlarınız en doğrusunu yaptınız Bayan Navarro. Çalışmalarınızı beğeniyle izledik. Çok mahiraneydi, çok. Anna teşekkür ederim dedi ama bu kadar çok şey biliyorsanız bu görevin olan alanım dışında kaldığında bilmeniz gerekir. Bu bir şey değiştirmez. Gerçek bir hassasiyet gerektiren bir iş başardınız. Bu arada çok tedbirli davranıp üstün sağduyu gösterdiniz. Günlük uğraşlarınızın neler olduğunu biliyorum. Gelir vergisi dairesinin zimmetine para geçiren memuru, düzenbaz FBI görevlisi, tanık korumaya ilişkin tatsızlık. Bu gerçekten ilginç küçük bir tecrübeydi. Konuya ilişkin hukuksal deneyimleriniz burada en etkin rolü oynadı. Mafyaya karşı ifade verecek bir tanık öldürülmüştü. Siz ise adamın güvenliğinden sorumlu memurun bu işte parmağı olduğunu tek başınıza kanıtladınız. Anna kayıtsız görünmeye çalışarak şans yardım etti dedi. Adam, insanlar şanslarını kendileri yaratırlar dedi ama bakışlarında gülümsemenin eseri yoktu. Sizin hakkınızda çok şey biliyoruz Bayan Navarro. Zannettiğinizden de çok. ATM makbuzundaki hesap makinelerine kadar biliyoruz. Arkadaşlarınızın kimler olduğunu, en son ne zaman ailenizi aradığınızı da biliyoruz. İş seyahatlerinizde harcama hesabınızın hiçbir zaman şişirmediğinizi biliyoruz ki pek azımız bununla övünebiliriz. Barlett konuşmasını ara vererek genç kadını süzdü. Bütün bunlar huzurunuzu kaçırdıysa çok üzgünüm ama özel araştırmalara katılmakla mahremiyet haklarınızı feda ettiğinizi, feragatname ile anlaşma muhtırasını imzaladığınızı hatırlatırım her neyse. Gerçek şu ki çalışmalarınız her zaman en üstün düzeyde olmuştur ve çok da olağanüstü. Anna bir kaşını kaldırdıysa da bir şey demedi. Ha, şaşırmış görünüyorsunuz dedim ya, bizim olan biten izlemede kendimize göre yöntemlerimiz var Bayan Navarro. Sizi bizim açımızdan başkalarından ayırt eden özel yetenek bilişiminiz, standart denetim ve araştırma protokolünüze ek olarak cinayet kovuşturmaları konusunda uzmanlığınız var. Bu da sizi eşsiz kılıyor. Ama gelelim konumuza. Geçmişinizle ilgili çok geniş bir araştırma yaptığımızı bilmek en doğal hakkınız. Size açıklayacağım her şey, söyleyeceğim, iddia edeceğim, önereceğim veya ima edeceğim her şey en üst düzeyde ve gizlilik koşuluyla kayda geçmiştir. Birbirimizi anlıyor muyuz? Anna başıyla onayladı, dinliyorum. Harika Bayan Navarro. Barlett genç kadına bir kağıt uzattı. Üstünde bir isim listesi, yanlarında da doğum tarihleriyle yaşadıkları ülkelerin adları vardı. Pek anlayamadım, benim bu kişilerle bağlantı kurmamı mı bekliyorsunuz? Bir OIA tahtanız yoksa hayır. Bu adamların 11'i de ölü. Hepsi son 2 ayın içinde daha mutlu bir dünyaya göçtüler. Birçoklarının Birleşik Amerika'da, öbürlerinin İsviçre'de, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, İsveç'te, Yunanistan'da öldüklerini göreceksiniz. Görünüşe göre hepsi doğal sebeplerden hayatlarını kaybettiler. Anna kağıda göz attı. 11'in içinde ikisi tanıdığı isimlerdi. Bir tanesi Lanchester ailesinin bir üyesiydi. Bu aile bir zamanlar ülkedeki çelik fabrikalarının büyük kısmının sahibiydi. Lanchester'lar şimdilerde yaptıkları bağışlarla ve diğer hayırsever yatırımlarla tanınıyordu. Philip Lanchester, Anna'nın çoktandır öldüğü varsaydığı bir kişiydi. Adı Nikso Zanakis olan öbür ölünün Yunanlı armatör ailesinin bir üyesi olduğu söyleniyordu. Anna bu adı aslında aynı ailenin başka bir bireyi dolayısıyla biliyordu. Bu kişi bir dizi Hollywood yıldız adayıyla birlikte olduğu 60'lı yıllarda önü bir çapkın olarak dedikodu basınına malzeme olmuştu. Öbür isimler genç kadına hiçbir şey çağrıştırmıyordu. Doğum tarihlerine bakınca Anna hepsinin 70'li yaşlarının sonlarında ya da 80'inde olan ihtiyarlar olduğunu gördü. Haberler belki iç uyumun dahi çocuklarına ulaşmamıştır dedi ama insan 70 yaşında olunca ölüm o kadar uzak olmasa gerek. Barlett devam etti. Bu vakaların hiçbirinde ölülerin mezarlarından çıkarılması korkarım ki mümkün değil. Belki de dediğiniz gibidir. İhtiyar adamların ihtiyarlardan bekleneni yapmış olmaları. Bu olaylarda aksini ispat edemeyiz ama son günlerde şans yüzümüze güldü. Adet yerini bulsun diye bir dizi ismi nöbet listesine koyduk. En son ölüm Kanada'da Nova Scotia'da yaşayan bir emeklininki. Kanadalı dostlarımız usullerle kurallara çok bağlılar. Bu sayede tam zamanda alarm çanları çalabildi. Bu kez elimizin altında üzerinde çalışılacak, daha doğrusu sizin çalışacağınız bir ceset var. Sadece atladığınız bir şey var. Bu adamların arasındaki bahane. Her sorunun yüzeysel bir yanıtı ve daha derin olanı var. Size yüzeysel yanıtı vereceğim çünkü elimde başkası yok. Birkaç yıl önce CIA'nin içinde müdüriyetin depoladığı kayıtlarla ilgili bir denetleme yapılmıştı. Bir tiyo mu alınmıştı? Öyle oldu diyelim. Bunların hiçbir işlevleri kalmamış dosyalar olduğunu belirteyim. Bu dosyalarda ajanlar veya bağlantılar yoktu. Gerçekte aklama dosyalarıydı bunlar. Her biri Sigma diye işaretlenmişti. Bu olsa olsa bir operasyonun şifre adıydı ama müdüriyetin kayıtlarında hiçbirinden bir iz yok. Özetle iç yüzü hakkında hiçbir bilgimiz yok. Anna, aklama dosyalarımı diye yineledi. Anlamı uzun zaman önce bu adamların her birinin ne olduğunu bilmediğimiz bir şey yüzünden araştırıldığı ve aklandığı anlamına geliyor. Kaynak da CIA'in bir arşivcisiymiş, öyle mi? Barlet hemen yanıt vermedi. Her dosyanın gerçekliği en üstün yasal belge uzmanlarımız tarafından kanıtlandı. Çok eski bu dosyalar. 40'lı yılların ortalarına kadar uzanıyorlar. O tarihte daha CIA bile yoktu. Yani OSS tarafından başlatıldılar mı demek istiyorsunuz? Aynen öyle, dedi Barlet.